Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarar Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 8 İsven 1401, Hicri Kamer'i 6 Şaban 1444 ve Miladi 27 Şubat 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile yapılan röportajın ikinci bölümü, İran basınından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve Vahabiyet gerçek mi, bidat mı adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani arkadaşım.
Susan Kolipur.
Akşam haberlerini sunuyoruz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Reisi kargaşa eylemleri sonuçsuz kalanlar döviz piyasasını karıştırmakla rol oynuyor ifadesini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü yakında Tahran'a geliyor. Emir Abdullahyan Cenevre'de görüşmeler gerçekleştiriyor. İran hava savunma tatbikatı düzenliyor. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. El-Sesi Suri ile tarihi ilişkilerle onur duyuyoruz ifadesini kullandı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün ülke illerinin merkez kentlerinin cuma imamlarıyla yaptığı görüşmede sokaklardaki kargaşa eylemleri fiyasko verenlerin bu kez döviz piyasasını karıştırmaya yöneldiklerini söyledi. Reisi görüşmede son günlerde ülkede döviz piyasasındaki dalgalanmaya işaret ederek bunun çeşitli sebeplerinin olduğunu ancak en önemli sebebinin yabancı ellerin ifa ettiği rolden ibaret olduğunu, İran milletinin ilerlemesine engel olmak için sokaktaki kargaşa eylemlerinden sonuç alamayanların bu kez döviz piyasasını hedef alarak vatandaşları rahatsız etmeye çalıştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi, sözlerinin devamında hükümet olarak döviz piyasasında istikrarı sağlamak için tüm güçleriyle gayret göstereceklerini ifade etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalbendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin yakında İran'a geleceğini duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalbendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Koruma Önlemleri Departmanı Başkanı Yardımcısı Massimo Aparo'nun öncülük ettiği heyetle yapıcı ve umut verici görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Kemalvende İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi İran'ı ziyaret etmeye davet ettiğini ifade etti. Kemalvende Grossi'nin Tahran ziyaretinin yakında gerçekleşeceğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, İsviçre'nin Cenevre kentinde çeşitli temaslarda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumuna katılmak üzere Cenevre kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Havisto ile bir araya geldi. Emir Abdullayan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Belçika Dışişleri Bakanı Hacca Lahbibi ile de görüştü. Bakan Emir Abdullayan, İnsan Hakları Konseyi oturumunda İran'ın insan hakları konusundaki tutumu hakkında bir konuşma yapacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani ve Yargı Erkeği İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi bu ziyarette Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan'a eşlik etmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 2006 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun halifi olarak kurulmuştu. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde olan konsey, genel kurula bağlı bir alt organ olarak görev yapıyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Belçika'nın mevkidaşı ile Cenevre'de gerçekleştirdiği görüşmede önceki anlaşma çerçevesinde iki ülke tutuklularına ilişkin sorunu çözmeye hazır olduklarını vurguladı. İran ile Belçika'nın 130 yılı aşan tarihi münasebetlerine dikkat çeken Bakan Emir Abdullayan, sorunların diyalog ve işbirliği ile çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti. Emir Abdullayan, bazı Avrupalı tarafların İran'daki son kargaşa eylemleri hakkındaki yanlış değerlendirmelerine işaretle ikili ilişkilerin yanlış hesaplamalar ve değerlendirmelerin etkisi altında kalmaması gerektiğini söyledi. Emir Abdullayan görüşmede ayrıca Tahran'ın Ukrayna meselesiyle ilgili ilkeli yaklaşım ve görüşlerini Belçikalı mevkidaşına anlattı. Belçika Dışişleri Bakanı görüşmede İranlı mevkidaşı ile bir araya geldiği için memnuniyetini dile getirerek bazı konulardaki anlaşmazlıklara rağmen diyalog kanalını korumaları gerektiğini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan bugün Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygı duyup insan haklarının güçlendirilmesine bağlı olduğunu kaydetti. Bakan Emir Abdullayan, İnsan Hakları Konseyi'nin kendi esas görevinden uzaklaşarak büyük güçlerin siyasi aracı haline geldiğini belirtti.
Hatemul Enbiya Hava Savunma Orta Karargah Komutanı 1401 Velayet Semalları Savunucuları tatbikatında yeraltı tünelleri ve sistemlerinin tanıtılacağını belirtti. Hatemul Enbiya Hava Savunma Orta Karargah Komutanı General Kadir Rahimzade 1401 Velayet Semalları'nın savunucuları hava savunma ortak tatbikatı ile ilgili olarak ülkenin semalarının 2/3'ünde 1 milyon kilometre karelik bir alanda tatbikatımızın esas bölümü başlayacak dedi. İran yetkili sözlerine şunları ekledi. Ordu, hava savunma ve hava kuvvetleri, birlikleri, devre muhafızları, ordusu, hava uzay ve hava kuvvetleri ile beraber bu tatbikatı düzenleyecek. General Kadir Rahimzade ayrıca bu yılki tatbikat gerçek bölgelerde ve son yıllarda hava savunma birliklerinin yerleştirildiği merkezlerde gerçekleştirilecektir dedi. Yüzü aşkın pilotlu ve pilotsuz uçak ve uçan aracın bu tatbikata katılacağı belirtilmektedir. Yerli sistemlerin bu tatbikatta önemli bir göreve sahip oldukları da belirtilmektedir. Hatemul Enbiya Hava Savunma Orta Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade bu yılki tatbikatta keşifleri önlemek için yeraltı tünellere yerleştirilen hava savunma sistemlerinin bir köşesine göreceğiz. Gerektiğinde yer altından çıkarılacaklar ve operasyon sonrası hangarlarına geri dönecekler dedi.
Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Abbasi ile Tahran'da gerçekleşen görüşmede İran'ın güçlü Irak'tan yana olduğunu belirtti. Tümgeneral Selami görüşmede Iraklı yetkiliyle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek iki ülke arasında mesafe yok ve Irak'la bir bütünüz. Irak'ın refaha kavuşmasını diliyoruz. Aynı zamanda İslam dünyasının siyasi coğrafyasında Irak'ın eşsiz bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz dedi. İstikrarlı, güvenli ve güçlü komşu ülkelerin İran açısından çok önemli olduğunu anlatan tüm General Selami, biz güçlü Irak'tan yanayız. Ancak Amerikalılar ve Siyonistler bölgeye hakim olmaya, Irak ve İran'da istikrarsızlık yaratmaya çalışıyor. Amerikalıların olduğu her yerde güvensizlik vardır. İran'ın Amerikan askerlerini bölgeden kovma mantığı da buna dayanmaktadır ifadesini kullandı. Tüm General Selami ayrıca Devrim Muhafızlar Ordusu'nun askeri danışmanlığın yanı sıra askeri eğitim ve terörle mücadele alanlarındaki tecrübelerini Irak Silahlı Kuvvetleri ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Irak Savunma Bakanı daha önce İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından kabul edilmişti.
Irak Cumhurbaşkanı Bağdat'ın komşu ülkelerle ilişkilerin iyileşmesini kendi güç kaynağı olarak gördüğüne işaretti. Bağdat'ın İran ile Suudi Arabistan arasında ara bulucu rolüne devam etmek istediğini ifade etti. Irak Cumhurbaşkanı Abdülatif Cemal Reşit bugün Associated Press Haber Ajansı'nda yayınlanan demecinde İran ve Suudi Arabistan ilişkilerine dikkat çekerek İran, Suriye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün dahil komşu ülkelerle ilişkilerin iyileşmesinin Irak'ın güç kaynağı olduğunu ifade etti. Reşit Irak'ın İran ve Suudi Arabistan arasındaki diyalog ile ilgili ara bulucu rolüne devam etmek istediğini de kaydetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD Başkanı Yunus Sezer, saat 12.04'te Merkez Üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sezer, saat 12.04'te Merkez Üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sezer, depremin ardından 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, iki binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile AFAD Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Sezer, Malatya'daki depremin ardından ekiplerin helikopterlerle olay bölgesine sevk edildiğini belirterek, maalesef depremde bir kişi hayatını kaybetti ve 69 yaralı hastanelere sevk edilmiş durumda diye konuştu. Bölgedeki hasarlı binalardan uzak durulması yönünde vatandaşlara uyardıklarını hatırlatan Sezer şöyle devam etti. Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Bu sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Eşya tahliyesi zaten yasaklanmıştı. Bu tür tahliye işlemlerini de kesinlikle yapmasınlar. Binalara girmesinler. Vefat eden vatandaşımıza, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar da bölgede çok olağan dışı bir deprem aktivitesiyle karşı karşıya olunduğunu bildirdi. Tatar, ikisi 7,7 ve 7,6, diğerleri 6,4 ve 5,3 olmak üzere birbirinden bağımsız 4 deprem, ayrıca 5-6 arası büyüklükte 45 artçı sarsıntı olduğunu belirtti.
Öte yandan deprem endişesi yaşayan çok sayıda İstanbullu, deprem riski az olarak açıklanan Edirne'nin zemini kayalıklardan oluşan köylerine taşınıyor. Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem endişeleri beraberinde getirdi. Muhtemel İstanbul depremi son zamanlarda bir kez daha gündeme geldi. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular alternatif arayışlara yöneldi. Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin rakımı yüksek zemini ise kayalıklardan oluşan köylerine talep arttı. İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş bu köylerden arsa ve ev arayışına girdi. Edirne'nin Lala, Paşa ve Süloğlu ilçelerinde son haftalarda yoğun talep olduğunu da açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği 2. Başkanı Namık Babacan, İstanbul'dan gelenlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Bu kez tribünlerden hükümet istifa sloganları yükseldi. Önce Fenerbahçe Konya Spor, ardından Beşiktaş Antalya Spor maçlarında tribünlerden hükümet istifa sloganları yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili gelişmeleri aktarırken konuya da açıklık getirdi.
Ama öteki tarafta dertleri başka olanlar, siyaset yapmak isteyen varsa işte önümüzdeki günlerde seçim var. Herkes meydanına çıksın, siyaseti yapsın ama spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler de biraz şurada devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya bir kulaklarını versinler. Biraz ya, burada insanlar yaşıyorlar ve burada insanlar yeni bir hayatı oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Biraz. Ha millet seçimde kararını verecektir de zaten. Acaba buradan bir karmaşık oluşturabilir miyim diyenler olabilir. Burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Yani burada insani bir mesele yürütüyoruz ve kendimizi hakikaten bu meseleye gömdük, devam ediyoruz. 3-5 tane bu tip meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamlara da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez yani.
Süleyman Soylu, depremle ilgili mesaimizi bölmesinler, biz de mesaimizi böleriz mesajı verdi. Kasım Alcan, İstanbul.
Türkiye ile Mısır Dışişleri Bakanları bugün Adana'da bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenlediler. Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü, 10 senenin ardından Türkiye'ye ilk kez gelerek bu ülke Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenlediler. Basın toplantısında Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesinin her iki tarafın yararına olduğunu ifade etti. Güney Adana ve Mersin bölgelerini ziyaret etmekte olan Mısırlı mevkidaşı Samih Şükrü ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Mevlüt Çavuşoğlu, dostluk ve kardeşlik zor zamanlarda kendini belli eder dedi. Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta arka arkaya meydana gelen iki güçlü depremin ardından Mısır'ın Türkiye'ye kardeşliğini ve dostluğunu gösterdiğini söyledi. İki ülkenin ilişkilerde yeni bir sayfa açtığının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi arasında geçtiğimiz Kasım ayında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen verimli görüşmeye dikkat çekti. Çavuşoğlu, Şükrü ile Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yaptıkları ikili görüşmede ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını ele aldıklarını söyledi. Üst düzey Türk diplomat, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi her iki ülkenin de çıkarınadır. Ancak sadece iki ülke için değil, aynı zamanda bölgemizin barış, istikrar ve kalkınması için de önemlidir dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü de basın toplantısında Mısır'ın dayanışma ve dertleşme mesajını Türkiye'deki dost ve kardeşlerine taşıdığına işaretle tüm enerjileriyle bu felakette Türkiye'ye yardım ettiklerini kaydetti. Mısırlı yetkili ayrıca Ankara-Kahire ilişkilerinin en yüksek seviyeye çıkarılmasına vurgu yaptı. Şükrü Erdoğan ile SCC görüşmesine ilişkin olarak iki ülke cumhurbaşkanlarının ufkuna göre uygun zamanda temasların yapılacağını söyledi.
Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek ülkesinin devlet başkanı El-Sisi'nin mesajını Esad'a iletti. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurdu, Suriye'ye dayanışma ziyareti düzenledi. Ziyaret Kahire'den Şam'a 10 yıldan sonra Dışişleri Bakanlığı düzeyinde ilk resmi ziyaret oldu. Suriye resmi haber ajansı Sana, Şükrü'nün ziyaretinin depremin etkileri karşısında Suriye ile dayanışmayı ifade ettiğini belirtti. Şükrü'yü Şam Uluslararası Havaalanı'nda Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktat karşıladı. Sana, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Mısır Dışişleri Bakanı ile görüşünü bildirdi. Şükrü görüşmede Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi'nin mesajını Esad'a iletti. El-Sisi mesajında Mısır'ın Suriye ile tarihi ilişkilerde onur duyduğunu vurguladı.
Afganistan haber kaynakları bu ülkenin Türkiye Büyükelçiliği'nin Taliban'a devredildiğini duyurdu. Taliban geçici yönetimi Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Dairesi Başkanı Zahir Celali, Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmen bu gruba teslim edildiğini aktardı. Celali, Gülmetan Zedran'ın Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak atandığını söyledi. Bundan önce de Celali, Kabil'den 7 deneyimli diplomatın İran Büyükelçiliği'nde Afganistan'ın yeni geçici büyükelçisiyle faaliyet için Tahran'a gönderildiğini duyurmuştu. Açıklamada Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin yeni diplomatların gönderilmesinden sonra kararlı ve moralli bir biçimde iki ülkenin onurlu vatandaşlarına hizmet vereceğini bildirmişti.
Ve Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından yapılan açıklamalarda Siyonist yerleşimcilere Nablus'un güneyindeki Havare köyüne düzenlediği barbarca saldırıyı kınadılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz İran'ın Ukrayna Savaşı'nda tarafsızlığını ilan etmesi üzerine. Şimdiye kadar defalarca Ukrayna Savaşı'nın son bulması gerektiğini vurgu yapan ve savaşlar çatışma taraflarından hiçbirini desteklemediğini duyuran İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir kez daha açıklama yaparak savaştaki tarafsızlığını ilan etti. İran Dışişleri Bakanı tarafından bu bağlamda yapılan açıklamada İran hükümeti, hem Ukrayna hem de Rusya milletlerine saygı duymakla birlikte çatışma ve savaşın devam etmesinden duyduğu derin üzüntüyü bir kez daha ifade etmekte ve tarafsızlığını vurgulamaktadır, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ukrayna-Rusya çatışmasına ilişkin açıklamasında İran İslam Cumhuriyeti'nin 19 Ekim 2022'de New York'ta yayınlanan belgede ifade edilen pozisyonlar başta olmak üzere Ukrayna krizine ilişkin geçmişteki tutumlarını yenilediğini aktardı. Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı tarafından desteklenen savaş, tehdit ve tek taraflı yaptırımların kurbanı olan bir ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli konumu, Birleşmiş Milletler tüzüğüne ve uluslararası hukuka saygı, güç kullanmama ve tehdit etmeme, toprak bütünlüğü ve egemenlik eşitliğini içerir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve yetkilileri daha önceki açıklamalarında defalarca Tahran'a yöneltilen suçlamaları reddederek krizin siyasi yollarla çözüme kavuşmasına da vurgu yapmışlardır. Son açıklamasında Çin'in Ukrayna Savaşı'nın son bulması için barış planını destekleyen Tahran, Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere Rusya'ya İHA ihraç ettiğine dair iddiaları kesinlikle tekzip etmiştir. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan son açıklamasında bu iddiayı kesin bir şekilde reddetmiştir.
Ukrayna Savaşı'nın üzerinden bir sene geçerken İran İslam Cumhuriyeti yeniden tarafsız tutumuna vurgu yapmak suretiyle Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e onlarca milyar dolarlık değerinde silah tedariki yapan Amerika'nın başını çektiği ülkelerin İran'ın Rusya'ya savaşta silah yardımı yaptığına dair iddialarının çürük ve temelsiz olduğunu deklare etti. İran İslam Cumhuriyeti Ukrayna Savaşı'nın birinci yıl dönümünde hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bağımsız ülkelerden müteşekkil bir grubun krizin çözümü amacıyla kurulmasını önerdi. Demek ki Tahran tüm suçlamalar ve iddiaların aksine Ukrayna krizinin çözümü için çaba göstermekte ve bu bağlamda çeşitli platformlarda krizin aşılması için kendi görüşlerini dile getirmektedir. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına sebebiyet veren ülkeler savaşta Kiev'e her türlü silah, lojistik, istihbarat ve para desteği vererek savaşı körüklemeye çalışırken İran İslam Cumhuriyeti aynı tarafların iddia ve suçlamalarının aksine krizin çözümü için elinden geleni yapmakta. Konuyu toparlayacak olursak şunu ifade etmeliyiz ki Ukrayna Savaşı'nın birinci yıl dönümünde İran İslam Cumhuriyeti bir kez daha Ukrayna Savaşı'nın son bulması ve sorunun siyasi yolla çözüme kavuşmasından yana olduğunu ilan ederek savaştaki tarafsız tutumuna bir kez daha vurgu yapmış oldu. Artık batılı ülkeler savaşın son bulmasını sahiden istiyorlarsa kendi samimiyetini ortaya koymaları gerekiyor. Yoksa bu savaş sürecek ve bedeli daha büyük olacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz işgal altındaki topraklarda geniş çaplı gösteriler başlığını taşıyor. Tel Aviv, Hayfa, Mudyan ve Beir Saba başta olmak üzere işgal topraklarının çeşitli kentlerinde Benjamin Netanyahu kabinesi karşıtı gösteriler 8. haftasında 10 binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi. Siyonist rejim tarihinin en dini ve radikal kabinesinin Benjamin Netanyahu tarafından kurulması, Siyonist toplumunun geniş çaplı infial ve tepkisine sebebiyet vermiştir. Kabineyi düşürmek için Siyonist rejimin askeri komutanları ve siyasi liderleri bile itirazlar ve protestolara katılıyor. İşgal topraklarındaki şimdiki olayların esas nedeni sağcı gruplar ve partilerin toplum ve hükümeti kendi aşırıcı ve düşünce ve bakışları çerçevesinde yönetme çabalarından duyulan endişe ve kaygılarıdır. Bu aşırıcılık gelinen aşamada yargının yetki alanını daraltma şeklinde görülmekte. İşgal parlamentosu ve kabinesi yargı sisteminde reform için harekete geçmiştir. Geçtiğimiz hafta Knesset bu bağlamda ilk tasarıyı 47 hayıra karşı 63 evet oyu ile onaylandı. Bu karar uyarınca yargı sisteminin yargıç ve hakim atama dahil yetki alanı azaltılarak kabinenin yetkisi artırılıyor. Netanyahu kabinesi bu tasarıyı reform olarak nitelerken ancak karşı çıkanlar bunu yargıya karşı bir darbe olarak görmekte. Karşı çıkanlar ve eleştirenler bu karar ile yargı sisteminin bağımsızlığının yok olacağını bildiriyor. Diğer yandan eleştirenler Netanyahu ve kabine üyelerinin bu karar ile kendi yolsuzluk davalarını kapatmaya çalıştığına inanıyor. Bu karşılaşma Siyonist rejim kabinesini yeni bir krize de sürüklemiştir. Diğer önemli bir konu ise on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterileri İsrail rejimindeki siyasi çatlağına giderek büyümekte olduğu şeklinde yorumlamak gerek. Yair Lapid ve Benny Gantz başta olmak üzere Netanyahu'nun siyasi rakipleri itirazlara öncülük etmekte. Bu nedenle bu itirazlar bir nevi siyasi kavga olarak da görülebilir.
Haaretz gazetesi Netanyahu'ya karşı gösteriler devam ederken kabine üyelerinin yargı tarafından başbakanlığın kifayetsizliğinin ilan edilmesine engel olacak bir tasarıyı hazırlamakta olduğunu duyurdu. Diğer önemli bir mesele de bu itirazların işgal topraklarında siyaset ve güvenlik arenasının ne kadar düzensiz ve kırılgan olduğunu ortaya koymuş olmasıdır. Öyle ki bu itirazların ardından işgal topraklarında iç savaş çıkabileceğine dair endişeler artmakta. İşgal topraklarındaki protestolar kargaşa ve çatışmaya dönüşmekte. Bu doğrultuda eylemciler sokak ve caddelerde ateş yakıp yolları kapatıyor. Polis de şimdiye kadar onlarca eylemciyi gözaltına almıştır. Netanyahu yaptığı açıklamada muhalefetin yumruk ile geriletilmesine vurgu yaparken İşçi Partisi de başbakan aleyhinde bu sözleri nedeniyle dava açtı. Böylece bu gösteri ve eylemlerin görünüşteki sebebi yargı sisteminde Netanyahu kabinesinin reform yapması olsa da gerçek nedeni İsrail'in radikalleşme yolunda hareket etmesidir. Muhalefet ve karşı çıkan taraflar artık İsrail'in varlığının tehdit altında olduğuna inanıyorlar. İşte bugün işgal topraklarında görünenler Siyonist rejimin bir nevi çıplak yüzünü ortaya koymaktadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Türkiye ve Suriye'de baş gösteren depremle ilgili bugüne kadar yaşanan son gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Türkiye'deki binalarla ilgili özellikle suçlu bulunan müteahhitlerin soruşturma davası devam ediyor. Öte yandan Suriye ile de ilgili bazı gelişmeler gündemde tartışılmaktadır. Uluslararası camia tarafından uygulanan yaptırımlar ve aslında bunların bu felaket sırasında nasıl ülkeyi ve halkı etkilediği konusuna bugün sohbetimizde kısaca değinmek istiyoruz yine. Münster Üniversitesi, Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hocam, bildiğiniz gibi Suriye'de bu depremden etkilendi. Suriye'de bu arama kurtarma operasyonlarını Türkiye'de olduğu gibi ne yazık ki göremedik. Yani hem Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar ve Amerika'nın kısıtlamaları nedeniyle Suriye'deki bu arama kurtarma faaliyetleri sadece birkaç ülke tarafından, İran, bilmiyorum, Irak, Lübnan gibi ülkeler tarafından operasyona katıldılar. Şimdi bunu nasıl değerlendirirsiniz? Uluslararası ilişkiler meselesinde veya insani insan hakları konusunda böylesi durumlarda küresel güçlerin ne yapmaları gerekiyor? Özellikle Suriye gibi bir ülkeyle ilgili.
Abi, bu savaşlar çıkartılıyor, ülkelere müdahale ediliyor işte insan hakları adına, demokrasi adına, ama bu deprem hadisesinde biz insan hakları parolasının ne kadar da asılsız olduğunu ve insan hakları konusunda Batı'nın bilhassa hani iflas ettiğini ve hakikaten çok yani kara bir tablo ortaya koyduğunu gördük. Yani bu bir insani meseledir, deprem oluyor ama bunlar 15. günde ambargoları biraz hafiflettiler. Oraya yani araç gereç gitmedi. Bu Avrupalılar da ve hatta bazı Orta Doğu ülkeleri de yani ne insani ne İslami değerlere, usullere ve prensiplere sadık ve bağlı olmadıklarını gösterdiler. İnsan hakları efendime söyleyeyim, söyleminin de ne kadar yani cılız kaldığını ve ne kadar ekonomik veya siyasi menfaatler için bir instrüman, bir alet, bir vesile olarak kullanıldığını gördük. Suriye zaten bela üstüne bela. 11 sene, 12 senedir bir iç savaş yaşıyor. Tamamen zaten yıpranmıştır, gücü kuvveti kalmamıştır. Bunun üzerine de bizim Zalaca'da bir atasözü var. Diyor ki bahçe zaten yoktu, üzerine bir de dolu düştü. Yani şimdi zaten memleket içeriden sarsılmıştı bu terörden dolayı, iç savaştan dolayı. Bir de üzerine deprem faciası gelirken. Son dönemlerde ümit verici bazı gelişmeler var Arap ülkelerinden. Suriye'ye yönelik bir yardım hamlesi başlatıldı ama biraz geç başlatıldı. Ama her halükarda zararın neresinde dönülürse kârdır, ama insanlık Suriye konusunda imtihanı kaybetmiş oldu. İnsan haklarını efendime söyleyeyim, hak ve hukuktan bahsedenler bu imtihanı kaybetmiş oldular. Bunu tabii ki farkına vardılar ama geç farkına vardılar. Suriye halkı için tabii ki hakikaten daha derinden üzülüyoruz çünkü gücü, kuvveti, takatı kalmamışlar, ama inşallah Arap ülkelerinin, İslam ülkelerinin yardımıyla bir parça da olsa kendisini toparlayacağını ümit ediyoruz. Tabii ki Suriye'de felaket Türkiye boyutunda değildi. Ölüm oranından da görüyoruz. Yani orada 6 bin, 7 bin ölü var ve enkaz aşağı yukarı herhalde enkaz altında artık kalan yok gibi. Ama Türkiye'de bu resmi rakamlar 50 binden bahsediyorsa, gayri resmi 100 bin 200 bin civarında insanın ölümünden bahsediliyor. Her halükarda bölge yani deprem bölgesiydi. Yarın bu bizim başımıza, yani İran'ın da başına gelebilir, Pakistan'ın da başına gelebilir. Hatta böyle bir düşünce de söz konusu. Yani bu ülkeler yani ortak bir eylem planı oluşturmalı. Ortak bir efendime söyleyeyim acil yani beklenmedik felaket gücü oluşturmaları lazım. 20 bin 30 bin kişilik yani herhangi bir yerde bir felaket meydana geldiği zaman bunlar hemen müdahil olması lazım. Yani bu komşu bu devletler bölgede yani bölge ülkeleri Suriye, İran, Türkiye hakikaten bir ortak eylem gücüne ve müdahale gücüne ihtiyaç vardır. Bunu şimdiden yani tedarik etmeleri, düşünmeleri lazım. Yarın Tahran'da da bu deprem olabilir. İran'ın başka yerlerinde de bu deprem olabilir. Türkiye'nin başka yerlerinde, Suriye'de, Lübnan'da, ne bileyim, Ürdün'de olabilir. Büyük bir deprem zaten Afrika, Asya kıtasının birleştiği yani Mısır, Filistin o bölgelerde bekleniyor. Böyle bir yani 20 bin, 30 bin kişilik bir eylem gücü hazır vaziyette eğitilmiş böyle bir gücün oluşumuna ihtiyaç vardır. Uluslararası yani acil müdahale gücü.
Tahran Radyosu.
Hocam son soru olarak şimdi bu depremin vuku bulmasından sonra Türkiye'de partilerin yani tepkisi ve itirazı bu binalarla ilgili gündeme bomba gibi düştü. Özellikle iktidarın bunlar gündemi siyasileştiriyorlar şeklinde tepki vermesini nasıl buldunuz siz? Gerçekten siyasi bir mahiyet kazandı mı muhalif partiler tarafından? Bunu nasıl buldunuz?
Ben birincisi ister iktidar olsun ister muhalefet olsun yani bu durumdan siyasi çıkarlar ve rant elde etmeye çalışmalarını çok yadırgıyorum. Çok utanç verici bir durumdur ve bunu biz müşahede ediyoruz. Hem iktidar hem muhalefet bu durumdan yani siyasi bir pay, siyasi bir rant kazanmaya çalışıyorlar. Bu yadırganacak bir şey. Koyun can derdinde, kasap et derdinde o meseleye benzedi. Efendim, ama öte yandan iktidar yeterince zamanında organizeli bir şekilde müdahale etti mi, etmedi mi? Ordu niye müdahale etmedi? Efendimizin halk inşaatçılar yani bu işten anlayanlar yani bir inşaatçı diyor ki biz bir deprem olduğu zaman binanın zayıf noktası nerededir? Oradan nasıl gidilir? Ellerinde beton yıkma makineleri vardır. Ama bunlara fırsat verilmedi. Hep AFAD, AFAD denildi. Ve organize ve disiplinli organize edilmiş yani bir müdahale planının yokluğundan söz edebiliriz. Yani bu kadar kayıp olmaması gerekiyordu. Bazı yerlerde 3 gün 4 güne kadar insanlar apartmanlar altında feryat figan ediyorlardı. Çığlık koparıyorlardı. Yetişen yok. Bırakmadılar. Yok AFAD neticesinin denetiminde olsun. Burada da büyük yani aksaklıklar yaşandı ve bunun da tabii ki iktidarın cevabını vermesi lazım ama düzenli bir eylem planı, bir müdahale planından bahsetmek biraz zor.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Oğlum teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz bugün sohbetimizde Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile Türkiye ve Suriye depremiyle ilgili yaşanan son gelişmeleri gözden geçirdiğimiz sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlere sunduk. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami'nin nükleer ürünler ihraç etmek istediklerini vurgulaması, İran Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Garibaf'ın Rusya'ya İran yapımı otomobil ihraç edeceğini açıklaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Irak'ın Ketaybe Hizbullah adlı İslami Direniş Hareketi'nin Suriye'deki depremzedelere yardım kampanyasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak'ın Ketaybe Hizbullah adlı İslami Direniş Hareketi Suriye'deki depremden etkilenen insanları desteklemek için bu hareketin kampanyasına katılan herkese teşekkür etti. Yapılan açıklamada bu kampanyanın 8 Şubat'tan itibaren başladığı ve önümüzdeki 3 Mart Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. Hareket bu kampanyanın Irak milletinin ruhunun canlı olduğunu ve acımasız bir kuşatma altında bir millete insani yardım ulaştırmak için tüm engelleri ve tehditleri aşacağını gösterdiğini vurguladı. Ketaybu Hizbullah Hareketi bölge halklar arasındaki dayanışmanın amacı İslam ümmetini parçalamak ve Müslümanlar arasındaki fedakarlık ruhunu yok etmek olan Amerikan Siyonist planlarının başarısızlığının en güçlü kanıtı olduğuna değindi. Öte yandan Irak parlamentosu El Fetih Koalisyonu üyesi Kerim Alivi, Amerikalıların Irak'ın Suriye'ye insani yardım göndermesini engellemeye çalıştığını, ancak tüm engellemelere rağmen direniş hareketinin Suriye milletine yardımlarını ulaştırdığını belirtti.
Cumhuri İslami Gazetesi'nde Alman medyasının Türkiye'nin deprem bölgelerinin yeniden inşası için ihtiyaç duyduğu parayı sermaye piyasalarından alacağını, bunun da enflasyonu daha da yükseltebileceğini ileri sürmesi, Batı Şeria'da yüzlerce Yahudi yerleşimcinin Nablus kentinde Filistinlere karşı organize saldırılar başlatarak fiziksel şiddet, kundaklama ve yıkım eylemlerini başlaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cevan gazetesinde Filistinli direniş gruplarının özerk teşkilatın akabe toplantısına katılmasını, kınamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Cenin'deki Filistinli direniş grupları katıldıkları basın toplantısında Filistin Özerk Teşkilatı'nın Siyonistlerin Ürdün'deki El Akabe toplantısına katılmasını kınadı. Açıklamada El Akabe toplantısının Amerikan gözetiminde Akabe şehrinde yapılan bir toplantı olduğu, özerk teşkilatın bir kez daha Washington tarafından kandırıldığı belirtildi. Özerk teşkilatın bu aşamada savaş alanında ulusal birliğe yönelmesinin daha doğru olacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Akabe mitingi ırkçı İsrail yerleşimlerinin ve milletimize yönelik katliamların gölgesinde yapıldı. Açıklamada söz konusu toplantının Filistin milletinin çıkarına olmadığı, Siyonist rejime karşılıksız hizmet olduğuna işaret edilerek, özerk teşkilatın Siyonist İsrail'le güvenlik anlaşması yerine ulusal birliğe yönelmesi gerektiği vurgulandı.
Tahran Radyosu. Hemşehri gazetesinde İngiltere'nin başkenti Londra'da çok sayıda savaş karşıtı aktivistin gösterilerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İngiltere'nin başkenti Londra'da çok sayıda savaş karşıtı aktivist Kiev'e daha fazla silah gönderilmesine son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Londra'nın merkezinde Savaşı Durdur Hareketi tarafından düzenlenen gösteride protestocular Ukrayna'ya daha fazla silah gönderilmesine karşı pankartlar taşırken savaş karşıtı sloganlar attılar. İngiliz İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn savaş karşıtı gösterilere katılanlar arasındaydı. Gösteride hazır bulunan savaş karşıtı aktivistlerden biri olan Dalia Sanchez, her iki taraftan çok fazla insan öldüğü için savaşın sonunu görmek istediğini söyledi. Söz konusu aktivist, savaşı uzattığı için Ukrayna'ya silah gönderilmesine katılmıyorum dedi. Bu gösterinin diğer katılımcılarından biri olan John Clark da NATO'nun Doğu Avrupa'ya yayılmasının doğru olmadığını söyledi. Clark açıklamasının devamında, "Buradayım çünkü savaş çığırtkanlarını durdurmamız ve neler olduğunu yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum," dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüre Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda
cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan bazı gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Biden gizli belgeleri sızdırma dosyası ve demokratların gerileyen durumu.
Biden'in Rusya ile ilgili içi boş konuşması.
Amerika'da silahlı şiddet epidemisinin uyarılara yol açması.
Amerikalı askerler arasında aşırı uyuşturucu madde almaktan ölümlerin artması.
Göçmenlerin kabul etme şartlarının zorlaştırılması.
Amerikalı kızların kaygı verici psikolojik durumları ile ilgili uyarıların verilmesi.
Amerikalı hakimin Afganistan Merkez Bankası mal varlıklarına el koyma kararına karşı çıkması.
Son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Şimdi detaylar.
Amerika Başkanı Joe Biden, Polonya'nın başkenti Varşova'da Kraliyet Sarayı önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak," dedi. Konuşmasına Ukrayna ile Rusya arasında birinci yıl dönümüne girecek olan savaşa ayıran Biden, Ukrayna özgür kalacak. Putin güçlü olduğunu düşünüyordu. Ancak Amerika'nın demir iradesiyle karşılaştı, dedi. Putin için bir imparatorluğu yeniden inşa etmeyi kararlı bir diktatör diyen Biden, insanların özgürlük aşkını asla yıkamaz, vahşet özgür kalmak isteyenlerin iradesini asla ezemez. Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak. Asla, dedi. Önümüzde zor ve acı günler olduğu uyarısında bulunan Biden, ikinci yılına giren savaşta Ukrayna'nın arkasında duracağı sözünü verdi. Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın başkanlığındaki heyetle de bir araya gelen Joe Biden, burada yaptığı konuşmada geçen yıl Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak, Polonya ve Amerikalı birliklerin yan yana durarak güç ve kararlılıklarını gösterdiklerini söyledi.
Biden, gerçek şu ki NATO'nun Amerika'ya ihtiyacı olduğu kadar Amerika'nın Polonya'ya ve NATO'ya ihtiyacı var. Çünkü bizim sorumluluklarımız Avrupa'nın ötesinde ifadelerini kullandı. Avrupa'nın güvende olmasının zorunlu olduğunun altını çizen Biden, Amerika'nın ve müttefiklerimizin açıklamaları ve taahhütlerinin gerçek olduğunu açıkça belirtti. Dün Kiev'de de ifade ettiğim gibi gururla söyleyebilirim ki Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz. Bence hiç olmadığımız kadar iyi bir pozisyondayız, diye konuştu. Biden geçen yıl Polonya'ya gittiğinde Ukraynalıların yaşadıklarına şahit olduğunu vurgulamış ve geçen yıl burada sınırdan geçen insanları izliyordum. O küçük çocukların, geride eşlerini ve babalarını bırakan annelerin yüzlerine baktığı hisleri anlıyordum. Onları inanılmaz şekilde karşıladınız. Yaklaşık 1,7 milyon Ukraynalıyı kabul ettiniz, değerlendirmesinde bulundu.
Polonya'nın Avrupa'da önemli bir müttefik olduğunu belirten Biden, Avrupa'daki kuvvetlerimizin komuta karargahının Polonya'da olacağını garanti etmek de dahil olmak üzere NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz dedi. Biden, Polonya'da nükleer santraller kuracaklarını dikkate çekerek Polonya'nın enerji güvenliğini sağlayacaklarının altını çizdi.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın Mississippi eyaletinin kırsal bölgesinde arka bulutada 52 yaşındaki Richard Dalecroom 3 farklı noktada gerçekleştirdiği saldırılarda eski eşi de dahil olmak üzere 6 kişi öldürdü. Amerika'nın Mississippi eyaletinin kırsal bölgesinde yer alan arka bulutada silahlı bir şahıs dehşet saçtı. İlk olarak bir akaryakıt istasyonundaki marketin önünde ateş açan saldırgan park halindeki kamyonette bulunan adamı öldürdü. Olay yerine gelen polis çalışmalarını sürdürürken birkaç kilometre uzaklıktaki bir evden başka bir silahlı saldırı ihbarı aldı. Silahlı saldırganın marketin ardından gittiği evde eski eşini öldürdüğü, kocasını ise yaraladığı tespit edildi. Kimliği Richard Dalecroom olarak açıklanan saldırgan daha sonra kendi evinin yakınında yaşayan üvey babası ve üvey babasının kız kardeşini yine kendi yakınlarında bir arabanın içinde biri de yolda olmak üzere iki kişiye ateş açarak öldürdü. Krum aracıyla seyir halindeyken polis de yaşanan kovalamacının ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Tate County Şerif Ofisinden Brent Lance, Crum'un bir av tüfeği ve iki tabancası olduğunu aktardı. Crum'un birinci derece cinayetle suçlandığını ve Tate hapishanesinde tutulduğu bilgisini paylaşan Lance, ''Bu bölgede çok fazla şiddet içeren suç yok. Bu şok edici. Burada böyle bir şeyle ilgileneceğimizi hiç düşünmemiştim.'' diye konuştu. Mississippi valisi Tate Reeves ise zanlının tek başına hareket ettiğine inanıldığını söyledi. Saldırıların nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Amerikan Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada yılın 48. günündeyiz ve ülkede şimdiye kadar en az 73 toplu silahlı saldırı gerçekleştirildi. Düşüncelerimiz ve dualarımız yeterli değil. Silahlı şiddet bir salgın. Kongre şimdi harekete geçmeli ifadelerini kullandı. Saldırılarda hayatını kaybeden 6 kişi için eşi Jill Biden ile birlikte yas tuttuklarını belirten Biden, silahlı şiddet daha fazla can aldıkça hayatını kaybedenlerin aileleri ve ülke çapındaki Amerikalılarla birlikte yas tutuyoruz dedi. Akabulta'daki saldırının ardından Federal Kolluk Kuvvetleri'nin eyalet ve yerel makamlarla yakın temas halinde olduğunu aktaran Biden, tüm federal desteğin sağlanması talimatını verdiğini vurguladı. Biden, sağduyulu silah reformlarına ihtiyacımız var. Bunlar Kongre'nin şu anda atabileceği ve hayat kurtarabileceği sağduyulu adımlardır. Silah şiddetiyle parçalanan Amerikan halkına harekete geçmeyi borçluyuz ifadelerini kullandı. Öte yandan Amerika'da kar amacı gütmeyen ve ülkedeki her silahlı şiddet olayını kaydeden Silahlı Şiddet Arşivi adlı grubun verilerine göre söz konusu saldırı 2023 yılının başından bu yana ülkedeki 73. toplu silahlı saldırı oldu. Silahlı Şiddet Arşivi toplu silahlı saldırıyı 4 veya daha fazla kişinin yaralandığı veya öldürdüğü bir olay olarak tanımlıyor.
Bir veri tabanına göre 2017'den 2022'ye kadar toplam 15.293 Amerikan askeri, bahriyecisi, havacı askeri aşırı dozda yasa dışı uyuşturucu aldı. Bunlardan 332 vaka ölümle sonuçlandı. Eylül ayında 5 Amerikalı senatör bu ülkenin savunma bakanı Lloyd Austin'e bir mektup yazarak Amerikan askerleri arasında aşırı dozda uyuşturucu kullanımı hakkında bilgi vermelerini istedi.
Massachusetts Demokrat Senatörü Edward Markey, bir kişi bile aşırı uyuşturucu dozdan dolayı ölse bu çok ağır ve kabul edilemez. Amerikan askeri üslerinin raporlarına göre bu sayı giderek artmaktadır. Amerika'nın aşırı doz krizini durdurmalıyız. Pentagon'a göre bu alandaki ölümlerin çoğunun nedeni fentanil. Aslında uyuşturucuyla bağlı ölümlerin sayısı 2017'den bu yana iki kattan fazla arttı. Ordu askerleri arasında aşırı dozda uyuşturucu ölümleri sivil nüfusla hemen hemen aynı.
Geçen hafta Salı günü Biden yönetimi sığınmacılar için yeni kısıtlamalar önerdi ve COVID-19 ile ilgili önlemlerin kaldırılmasının ardından güney sınırına göçmen akışını önlemek istediğini açıkladı. Böylece göçmenlerin Amerika'ya gelmeden önce göç talebinde bulunmaları istenmektedir. Aksi takdirde iltica için uygun görülmeyeceklerdir.
Bu göçmen yasaları Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmek isteyenlerin koşullarını daha da zorlaştırıyor. Böylece göçmenler başvurularında çevrimiçi olarak sığınma başvurusunda bulunacak ve Amerikan makamlarından randevu talep edecek veya oraya gitmek için önce geçtikleri ülkede sığınma başvurusunda bulunacaktı. Aslında bu sistemin de bir oyalama mekanizması olduğu, göçmenleri yormak ve kararlarından caydırmak için planlanmıştı. Uzmanlar tarafından belirtiliyor.
Amerika'da lise çağındaki 17 bini aşkın öğrenciyle ergenlikte riskli davranışlar anketi yapıldı. Hastalık kontrol ve korunma merkezleri ülkedeki ergen kız çocuklarının durumunu ortaya koyan çarpıcı istatistikleri paylaştı. 2021 sonbaharında ülke genelindeki liselerde 17 bini aşkın öğrenciye ergenlikte riskli davranışlar anketi doldurtuldu. Yeni verilere göre 2021'de lise çağındaki her 3 kız çocuğundan biri intiharı ciddi şekilde düşündüğünü söyledi. Bu 10 yıl önceki orandan neredeyse %60 daha fazla. Her 5 ergen kız çocuğundan 3'üne yakını düzenli faaliyetlerine engel olacak kadar en az 2 hafta boyunca her gün sürekli bir şekilde umutsuz veya mutsuz hissettiğini ifade etti. Ergen kız çocuklarının yaklaşık %15'i cinsel ilişkiye zorlandığını bildirdi.
CDC'nin ergen ve okul sağlığı müdürü Kathleen Esher, cinsel şiddetteki artışın mutsuzlukla doğrudan ilintili olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı. Her 10 ergen kız çocuğunu düşündüğünüzde en azından biri, hatta daha fazlası tecavüze uğramış. Bu gördüğümüz en yüksek oran. Gerçekten endişeye kapıldık. 2019'da tecavüze uğradığını söyleyenlerin oranı %11 iken 2021'de %14 oldu. Bu artış son derece korkutucu. Gençler bize krizde olduklarını söylüyor diyerek bu durumu acilen çözmeleri gerektiğini vurgulayan Ether, cinsel şiddetin faillerinin belirlenmesinin önemli olduğunu ancak yaptıkları ankette bu yönde bir soru olmadığını ifade etti. Marquette Üniversitesi'nde kriminoloji alanında ders veren Heather Hlavka, pandeminin neden olduğu tecritlerin ev içi şiddet gibi cinsel saldırıyla da ilişkili olabileceğini belirtti. Akran zorbalığı, flör şiddeti ve evde şiddet gibi faktörlerin iyi incelenmesi gerektiğini vurguladı.
İstatistikler erkek çocuklarının kızlardan daha az sorun yaşadığını söylediğini ortaya koydu. 89 sayfalık raporda kız çocuklarının alkol ve uyuşturucu kullanımından ve siber zorbalığa uğramaktan daha fazla mustarip oldukları bildirildi. Son bir yılda intihara teşebbüs ettiğini söyleyen kız çocuğu oranı %13 iken erkeklerde bu oran %7 oldu. Mutsuzluk oranı da erkek çocuklarda yarı yarıya daha az. Maryland Üniversitesi'nden çocuk ve ergen psikoloğu Sharon Hoover, oranlardaki artışın ve cinsiyetlere göre farklılığın kendisine çarpıcı geldiğini söyledi. Uzmanlar, kız çocuklarının depresyon semptomlarından daha haberdar veya bunları bildirmeye daha meyilli olması gibi başka faktörlerinde rol oynayabileceğini kabul ederken, rakamların doğrudan gerçeği yansıtıyor olabileceğini de vurguluyor. Dr. Corey Green de pandemiye işaret ederek sosyal tecridin depresyon için bir risk faktörü oluşturduğunun altını çizdi.
Amerikalı bir hakim verdiği kararda 11 Eylül 2001 kurbanlarının ve ailelerinin Afganistan Merkez Bankası'nın Amerika'daki mal varlıklarına el koyamayacakları hükmünü verdi. New York bölgesindeki Manhattan bölgesi hakimi Greg Daniels salı günü federal hakimin önerisi üzerine bu hükmü verdi. Ağustos 2022'de Amerikalı yargıç Sarah Netburn 11 Eylül 2001 saldırılarının kurbanlarının Afganistan Merkez Bankası varlıklarından milyarlarca dolara erişmesini izin verilmemesini istemişti. Netburn, Afganistan Merkez Bankası'nın yargı yetkisinden muaf olduğunu belirterek, bu el koymaya izin verilmesi halinde ve 11 Eylül saldırılarının kurbanları bu varlıklara el koyması halinde bunu Taliban'ın Afganistan hükümeti olarak tanındığı anlamına geldiğini belirtti. Bunun sadece Amerikan başkanının yapabileceği bir eylem olduğunu vurguladı. Bu bağlamda bazı gruplar Afganistan Merkez Bankası'nın New York'taki Amerikan Merkez Bankası'nda bloke edilen 7 milyar dolarlık varlığını kullanmaya çalışıyordu.
Ağustos 2021'in sonlarında Afganistan'dan utanç verici bir şekilde çekilmesinin ardından Biden hükümeti bu ülkeyle ilişkilerinde düşmanca bir yaklaşım benimsedi ve Afganistan Merkez Bankası'nın Amerika'da bloke edilen varlıklarını serbest bırakmayı reddederken bunun yarısı sözde zararlarını ve terör olaylarından aldığı hasarları telafi etmek için kullandı. Olaylardan sağ kurtulanlara ise sözde bu paralardan tazminatlar bile ödendi. Sorulması gereken önemli bir soru ise Amerika hükümetinin 20 yıllık Afganistan işgali sırasında bu ülkenin parasına neden 11 Eylül kurbanlarından sağ kalanlara tazminat ödemek için kullanmadı ve neden şimdi bu eylemi yaptığıdır. Şu anda Afganistan'ın ekonomik ve sosyal durumu Taliban yönetiminin uluslararası toplum tarafından tanınmaması nedeniyle kötüleşmeye doğru yüz tutmuş ve bu nedenle Afganistan'ın dünya ile ilişkileri fiilen durmuştur, askıya alınmıştır. Böyle bir durumda Afganistan halkı bu ülkenin Amerika'da bloke edilen varlıklarına özellikle temel ihtiyaç maddeleriyle ilaç ve tıbbi ürünler alanında ihtiyaçlarını karşılamak için her zamandan fazla ihtiyaç duyarken Biden hükümeti bu milli mal varlığın yarısını sözde 11 Eylül teröründen etkilenenlere ayırmayı planlıyor. 7 milyar dolarlık bloke edilen paranın yarısı bu şekilde Afganistan'ın elinden çıkarılmak isteniyor.
Kasım 2022'nin sonunda 11 Eylül saldırılarının kurbanlarından 150 aile Amerikan hükümetinden Afganistan'dan alınan dondurulmuş paranın bir kısmını Taliban'dan tazminat olarak bu ailelere ödemesini istedi. Ancak 11 Eylül terör olayı kurbanlarının diğer bazı aileleri ise Beyaz Saray'ın hayatta kalanlara vermek istediği 3,5 milyar dolarlık Afgan mal varlığını istemediklerini açıkladılar ve bu bizim değil, bu para Afganistan halkının parasıdır dediler. Bu bağlamda 11 Eylül terör saldırılarından ölenler ve sağ kurtulanların ailelerinin 77 üyesi Amerikan hükümetine yazdığı bir mektupta Biden'ın bu konudaki kararında değişiklik yapılmasını talep ettiler.
Şubat 2022'de Amerika Başkanı Joe Biden, Amerika'daki 7 milyar dolarlık dondurulmuş Afgan varlığının insani yardımlar için tahsis edilmesinin ve 11 Eylül kurbanlarını tazmin etmek için bir vakıf fonunun oluşturulmasının önünü açan para olarak kullanılacağına dair karar verdi. Aslında bu kararın iddia edilen amacı bu parayı Ağustos 2021'de Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'ın eline bırakmamaktı. Biden hükümeti bu bütçenin yarısını Afganistan halkına yardım için ayırmayı planladığını, diğer yarısını da bu saldırılardan sonra tazminat talep eden 11 Eylül kurbanlarının yakınlarına vermeyi planladığını iddia ediyor. Buna rağmen eleştiri mektubu yazan aileler Biden'a kendilerine bu parayı ödemenin yasal olarak sorgulanabilir ve ahlaki açıdan yanlış olduğunu söylediler.
İlginç bir şekilde Washington insani bir jestle 2022 yılının ortalarında bu varlıkların 3,5 milyar dolarının da İsviçre'de Afgan fonu olarak bilinen bir vakıf fonuna aktarılacağını duyurdu. Sonuçta Taliban bu fonlara ulaşamayacak. Amerikan Hazine Bakanlığı Afgan fonunun çöken Afganistan ekonomisine yardım amacıyla oluşturulduğunu iddia etti. Ancak temel soru zaten 20 yıl Afganistan'ı yıkıp yerle bir eden bir ülkenin şimdi timsah gözyaşları dökmesinin inanılır gibi olmamasıdır.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'den takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Amerika, sahip olduğu tüm gücüyle yüzleşmekten korktuğu bir ordunun karşısında, Müslümanların boş ellerle bu ordunun karşısında duracağını asla düşünmezdi. Ancak Afganistan halkının iradesini görünce bu halk kıyamını kendi çıkarına göre kullanma ve aynı anda bir taşla birkaç kuşu vurma hedefini benimsedi. Artık büyük yalanlar söyleme vaktiydi.
Sevgili dinleyiciler, Vehhabilik Gerçek mi Bidat mi adlı programımızın 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde tekfirci teröristlerin düşünceleriyle Vahabilik arasındaki benzerliklerden bahsettik. Ve bundan sonra bu iki grubun nasıl birbirleriyle ilişkilendirilebileceğiyle daha fazla tanışacaktık. Bunun için hep beraber tarihin sayfalarını biraz çevirmemiz gerekecek.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği gücü sahiplenmek için birbiriyle rekabet halindeydi. Amerika'nın Japonya'nın Hiroşima kentine nükleer bomba atmasından 4 yıl sonra Sovyetler Birliği ilk nükleer bombasını başarıyla test etti. Ve bu Amerika'nın Sovyetler Birliği ile doğrudan yüzleşmekten kaçınmasına neden oldu. Ancak bu asla onların birbirleriyle yüzleşmelerinin sonu anlamına gelmiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda çok fazla maliyete katlanan ve ekonomik açıdan iyi durumda olmayan Amerika, bu nedenle Sovyetler Birliği ile dolaylı yüzleşme peşindeydi. Başkalarının elleriyle ve başkalarının parasıyla gerçekleşen bir yüzleşme. İşte bu vekalet savaşı denilen şeydir.
Sovyetler Birliği Orta Doğu üzerindeki sultançlığını genişletmek için Afganistan'da komünizmin yanlılarını iktidara getirmeye çalışıyordu. Bu Afganistan'ı Müslüman halkı tarafından asla kabul edilmeyen bir şeydi. Amerika'nın kendisiyle savaşa girmeyeceğini bilen Sovyetler Birliği kendi kukla devletini desteklemek için Kızıl Ordu'yu Afganistan'a gönderdi.
Yaklaşık olarak bu olaydan bir yıl önce İran İslam Devrimi İmam Hümeyni'nin liderliğinde zafere ulaştı ve Müslümanların vücuduna yeni bir can verdi. Emperyalizm düşmanlığı ruhu Afganistan halkının gönlünde dirilmişti ve onları Sovyetler Birliği komünist sistemiyle mücadele etmeye teşvik ediyordu. Burhanuddin Rabbani ve Ahmet Şah Mesud, Afganistan halkının gönlünden belirmiş ve bu halk devriminin liderliğini üstlendiler. Daha sonraları, bir süreliğine Afganistan'ın Cumhurbaşkanı olan Burhanuddin Rabbani, İran'a yolculuğu sırasında Afganistan devriminin İran devrimini model aldığını belirtti ve şunları söyledi. Sloganımız aynı ne doğulu ne batılı sloganıdır ve biz bunların her ikisine karşı ayaklanmışız.
Amerika sahip olduğu tüm gücüyle yüzleşmekten korktuğu bir ordunun karşısında Müslümanların boş ellerle bu ordunun karşısında duracağını asla düşünemezdi. Ancak Afganistan halkının iradesini görünce bu halk kıyamını kendi çıkarına göre kullanma ve aynı anda kaç hedefi vurma düşüncesine kapıldı. Artık büyük yalanlar söyleme vaktiydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tam da bir İran Müslümanlarını tüm dünya halkının düşmanı olarak nitelendirdiği ve dünyanın doğusundan ve batısından olmak üzere 80 ülkeyi İslam İran'a karşı savaşmaya davet etmiş olduğu bir sırada Afganistanlı Müslüman savaşçıları özgürlük yolu savaşçıları olarak nitelendirip onlara şöyle dedi. Siz yalnız değilsiniz. Amerika maddi ve manevi yardımlarla yanınızdadır. Savaşmak ve özgürlük almak sizin hakkınızdır. İşte bu siyaset anlaşmazlık, yarat ve hüküm sür siyasetidir.
Amerikalı politikacılar bir yandan Sovyetler Birliği ile vekalet savaşını kendileri için en iyi seçenek olarak görüyordu. Diğer yandan İmam Hümeyni'nin devrimci düşüncelerinin Orta Doğu'da yaygınlaşmasından korkuyordu. Bu yüzden Afganistan'da meydana gelen fırsatı kullanma ve aynı zamanda her iki problemini de çözme düşüncesine düştü. Bunun için onlar kovboyların eski geleneğini terk ettiler ve silah kullanmak yerine medyalarına başvurdular. Afganistan'daki komünizmle savaş haberi Batı medyalarının ilk haberi haline geldi. Medyalar bu haberi sanki Sovyetler Birliği dönemin tek sömürgecisiymiş ve İslam ülkelerinin yok edilmesinde Amerika'nın ve İngiltere'nin hiçbir rolü yokmuş ve yoktur gibi yansıtırdı. Onlar onlarca yıl Müslümanları bastırdıktan sonra şimdi destekçilik taslıyorlardı.
Tahran Radyosu.
Afganistan Savaşı'nın ilk yıllarında Abdullah Azam büyük bir hayalle Arabistan'dan Afganistan'a gitti. O Filistin'de doğmuştu ve Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi'nden İslam fıkhı doktorası vardı. Filistin'in işgal edilmesiyle hemen hemen eş zamanlı olarak Müslüman kardeşlere üye oldu ve Araplar ile Siyonistler arasındaki 6 günlük savaşa katıldı. Bu savaşta Arap devletlerinin zayıflığını kendi gözleriyle gören Abdullah Azam, güçlü bir ordu oluşturma arzusuyla Afganistan'a gitti. Ve hedefi Afganistan'ın özgürleştirmesinden sonra bu orduyu Filistin'in kurtuluşu için kullanmaktı.
Azar azar Amerika'nın, Arabistan'ın ve diğer birkaç ülkenin medyasal propagandaları ve maddi ve manevi destekleri etkili oldu ve İslam dünyasının her yerinden genç Müslümanlar Afganistan'a geldi. Bu manevi desteklerden biri de Abdullah Azzam'ın cihat için verdiği fetvaydı ve bunu Suudi Vehhabi Binbaz gibi ünlü müftülere imzalattı. Artık çok sayıda kuvvet birbirinin yanında toplanmıştı ve her birinin birbirinden farklı İslam anlayışı vardı. Bu çok uluslu orduyu düzene koyacak, düşüncelerini ve hedeflerini birleştirecek ve onlar için yeni bir yaşam yöntemi düzenleyecek birinin bulunması gerekiyordu. İlkelerinden biri tekfir düşüncesi olan bir yöntem.
Birlik düşüncesini tekfir düşüncesine dönüştürmek için Amerika için Vahabilerden daha iyisi yoktu. Filistin'in işgal edilmesi meselesinde Amerika ve İsrail ile kardeşliğini kanıtlamış, o dönemde de İran'a karşı savaşta Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biri olan eski bir müttefik. Arabistan bu önemli görevi Bin Laden ailesine verdi.
Muhammed bin Evez bin Laden Yemen ahalisinden biriydi. Bağlı Suud'un yardımlarıyla basit bir nakliyecilikten Suudi krallığının en büyük inşaat şirketlerinden birinin sahibine dönüşmüştü. Bin Laden ailesinin Suudi sarayı ile olan yakın ilişkisi evlatlarının Vehhabi şehzadeleriyle dostane bir ilişkisi olmasına neden olurdu. Osame bin Laden'in 17. ve en küçük oğluydu. O Suudi yetkililerce özel olarak güveniliyordu ve Arabistan İstihbarat Kurumu Başkanı Prens Türki Feysel'in sırdaşıydı. Bu Suudi prensle bağları o kadar güçlüydü ki İsrail İstihbarat Kurumları onu Suudi İstihbarat Kurumu'nun ajanlarından ve hatta yöneticilerinden biri olarak görüyordu.
Osama Bin Laden 1979 yılında Kral Abdülaziz Üniversitesi'nden Devlet İşletmeciliği ve Ekonomi bölümünden mezun oldu. Onun üniversitedeki öğrenim dönemi tam olarak Abdullah Azam'ın bu üniversitede hoca olarak ders verdiği zamana denk geldi. Azam'ın bu üniversitede sadece bir yıllık almasına rağmen bu süre bunların birbirlerine yakınlaşması için yeterliydi. Osama Bin Laden ile Abdullah Azam arasındaki ikinci görüşme Pakistan'da gerçekleşti. O günlerde Sovyetler Birliği ile savaşmak adı altında dünyanın farklı noktalarından bir araya gelen ve toplanan kuvvetlerin toplanma ve eğitim yeri haline gelen bir ülke.
Osama Bin Laden'in başlangıçta Afganistan'a Amerikan parası ve silahları ulaştırmak için Arabistan tarafından misyonu vardı. Ancak Abdullah Azzam'ın Ahmet Şah Mesud'u övdüğü ve onunla ve arkadaşlarıyla iyi bir ilişki kurduğu zamandan itibaren Osama Azzam'a karşı çıkmaya başladı. O Arap bağımsız kol ordusunu şekillendirdi ve artık Afgan Arapları olarak ünlenen Arap askeri kuvvetlerinin doğrudan yönetimini üstlendi. Sovyetler Birliği Osame'nin üstüne saldırdı ancak Osame onları yenmeyi başardı. Bu bir tek zafer bir silah tedarikçisinden mutlak bir komutana dönüşmesi için yeterliydi.
1988'de Sovyetler Birliği'ne karşı halkın direnişi sonuç verince, Kızıl Ordu bu ülkeden çıkınca Azam Afgan Araplarının İsrail'le savaşmak için Filistin'e gitmelerini istedi. Ancak Osama Bin Laden, İslam'ın düşmanlarını uzak düşman ve yakın düşman olmak üzere ikiye ayıran Vahabi bir kurama dayanarak dünyanın köşe bucağındaki cihatçı Arapların uzak düşman yani Amerika'ya karşı terör eylemlerini gerçekleştirmelerini istedi. Azam ile Osama Laden arasındaki anlaşmazlıklar arttı ve sonunda Abdullah Azam iki oğluyla birlikte bir terör operasyonunda öldürüldü. Osama Bin Laden Afgan Arapları arasında rakipsiz oldu. Afgan Arapları Bin Laden'in emriyle terör operasyonlarını başlattılar ve Amerikan askerlerinin farklı ülkelerdeki varlığı uygun bir gerekçeye sahip olsun diye her terör eylemiyle birlikte bir zemin hazırladılar. Bu El-Kaide adlı bir terör grubunun oluşumunun başlangıcı sayılırdı.
Değerli dinleyiciler, Vehhabilik gerçek mi, bidat mi? Programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.